14, 88. sayfa. Büsbütün bırakıp gideceğini düşündüğü andan beri Turgut'u çok daha munis ve iyi bir adam olarak görmeye, içinde bir seneden ziyade hayat sürdüğü küçük evini pek şirin bulmaya başlamıştı. Ona daima saadet verebilmek kaygısıyla çırpılmış bir can ile o can tarafından gözüne ve gönlüne ferahlık sunması için en masum emellerle döşenmiş olan bu yuvayı hodbin gayeleri uğrunda feda etmek herhalde affedilir bir hareket sayılamazdı. Evet, bütün bu şeylere nasıl kıyabilecekti? Bu vaziyet karşısında parçalanan yüreğinin sızısını gözyaşlarıyla, hatta onları bütün ömrünce durmadan akıtsa bile yine silemeyeceğini anlıyordum. Fakat kalbinden bir an dahi atamadığı o mukaddes ümidin tam yeşermesini mümkün kılabilecek bir an doğmuşken buna da nasıl lakayt kalabilirdi? Ne derece sakin bir hareket olursa olsun behemal profesörü görmesi, istikbali onunla birlikte tayin etmesi lazım değil miydi? Esasen aralarında Ati için zımni bir akit vardı. Bu akide sadakati kendisi kadar elbet o da biliyor ve belki de her ikisi hakkında saadet bahşedici planı şimdiden hazırlamış bulunuyordu. Günlerde sürüp sitareyi harap eden bu kararsız çetin hal bir yaz akşamı onu sessizce kocasına veda etmesini neticelendi. Turgut karısının gözlerindeki yaşları görünce ellerini avuçlarına alıp muhabbetle sıkmış, "Üzülme Sitarem, izin alır almaz ben de geleceğim," demişti. Sitare'nin bu söze cevabı kuru bir hıçkırıktan ibaret kaldı. Mavi köşke sarnak halinde yağan bir yağmur altında girmişti. Ferruh Bey'in evde olduğunu öğrenince kalbinin sıkıştığını, dizlerinin kesildiğini hissetti. Kütüphanenin kapısına yaklaşırken asabiyetten titriyor, kulakları uğulduyordu. İçeriye girince Profesörü Belma ile karşı karşıya buldu. Baba kız hararetli bir şeyler konuşuyorlardı. Kendisini hayret ve sevinçle karşıladılar. Fakat Sitare bu nümayişte felaketin sindiği gizli bir hüzün, bir tutukluluk sezdi. Kendisi de durgun ve sukuti bir vaziyet takındı. Profesör ona sevgi ve tehassür dolu bir nazarla bakarak "Benim vefakar yavrum," demiş. Sonra kızıyla olan mübahesesini bitirmek için müsaadesini almıştı. Sitare oturduğu yerden onların konuşmasını dinlemeye koyuldu. Bahis mevzu olan bir takım hurda eşya idi. "Belma, Belma, babacığım, bu lüzumsuz şeyleri evde tutmakta bir mana göremiyorum," diyordu. "Üstelik bir oda işgal ediyor. Bu odayı kullanacağımıza göre içindekileri bir an önce boşaltmamız lazım." Ferruh Bey sıkkın bir tıkırla, "Fakat ama evladım," dedi, "onlar bana yadigar olarak kaldı. Ölünceye kadar muhafaza etmek arzusundayım." Bir anne zihniyetini çocuklarınızın rahatını feda edecek babalardan olduğunuzu zannetmem. Hem Selim ağabeyim döşemeciyle görüşmüş. Fiyat hususunda anlaşmışlar. İş sadece sizin kararınıza kalıyor. Benim kararım annenizin eşyanın annenizin odasındaki yerlerinde kalmasıdır. Belma şımarık bir çocuk tavrı ile kalkıp babasının kucağına oturdu. Ağzını kulağına vererek usul usul bir şeyler söylemeye başladı. Ferruh Bey sık sık itiraz makamında kaşlarını kaldırıyor. "Olmaz yavrum, olmaz kızım," diye mırıldanıyordu. Nihayet Belma ayağa kalkmıştı. Somurtkan bir çehreyle. "Pekala," dedi. "Ben şimdi size Selim ağabeyimi gönderirim. O işi muhakkak halleder." Sert adımlarla kapıya doğru yürüdü. Tam çıkacağı sırada Selim içeriye girmişti. Bundan sonraki sahne Sitare'yi şaşırttı. Zira iki kardeş babalarına o şekilde ısrarla koyuldular ki muamele gittikçe bir dayatma vaziyeti almaya başladı. Hatta bir aralık Selim profesöre karşı saygısız ve kaba birkaç kelime bile savurdu. Nihayet Ferruh Bey, peki ne isterseniz yapın demeye mecbur oldu. Mücadele çocukların galibesiyle sona erdikten sonra her ikisi de zaferlerinin neşesi içinde babalarını öpmüşler ve el sıkışarak birbirlerini tebrik etmişlerdi. Bu arada Sitare'nin sessiz duruşunu gözünden kaçırmayan Selim ona dönerek "Affedersiniz Sitare Hanım" dedi. "Size hoş geldiniz" demeye meydan kalmadan hoşnutsuzluğunuzu celbedecek hareketlerde bulunmaktan pek müteessirim. Sitare bu söze sadece ciddi bir tebessümle mukabele etti. Selim bir şey daha söylemek için yutkundu ise de babasının mevcudiyeti cesaretini kırmış görünüyordu. Saate bakarak "Ben derhal gidiyorum babacığım" dedi. "Belma, ben de" diye bağırdı. Profesör hayretle "Sen nereye?" diye sordu. "Ağabeyimle hususi bir işimiz var. Yine bir alım satım işi. Size sonra anlatırım. Şimdilik müsaadenizle. Fakat Belma kızım, bu havada dışarı çıkmaktan vazgeçsen iyi edersin." "İmkanı yok babacığım. Allah'a ısmarladık. O halde şemsiye almayı unutma sakın. Çok ısınacak şekilde dolaşma. Aman dikkat et yavrum." Belma ile Selim Sitare'den özür dileyip yürüdüler. Ferruh Bey himayekar bir sevgi ve şefkat dolu bakışlarla onları takip ediyor. "Söz dinlemez çocuklar" manasında adını ifade eden bir tavırla başını sallıyordu. Yalnız kalır kalmaz Sitare yer değiştirip profesöre yakın bir koltuğa oturdu. O kadar büyük bir heyecan içindeydi ve sinirleri o derece gergindi ki özlediği kollar arasına atılmayı o an için düşünmedi bile. Ellerini ovuşturup parmaklarını çıtırdatarak şemsiyesinin yanlarından sokulabilen yağmurla ıslanmış partisüsünün etekleriyle oynayarak ve paspasa tamamen bırakılmayan çamurları taşıyan ayaklarını kımıldatarak beklediği dakikalar ondaki asabiyeti ve sabırsızlığı son hadde vardırmış gibi bulunuyordu. Soğuk bir terle nemli olan avuçlarını zonklayan şakaklarına bastırdıktan sonra profesöre baktı. Onda ilk defa gördüğü yaşlı ve zebun bir hal vardı. Bu hal oraya gelişindeki maksadı açıklamak hususundaki cesaretini kırmaya müsait görünebilirdi. Zira vaziyeti Haziran'ın bütün kudretiyle hakim ve nafız bulunduğu matemli hava içinde müstakbel emellerden bahis açmanın çok yersiz düşeceği hatta yüz kısaltacağı apaçık görünüyordu. Fakat Sitare hiçbir şey demese dahi profesör her şeyi bilmiyor muydu? Şu halde yapmacık merasime hacet kalmıyordan anlaşacakları meydandaydı. Ferruh Bey ona kederli bir bakış fırlatarak "Geldiğini çok iyi ettin ama halimi görüp üzülmeni gönlüm istemezdi" dedi. Sitare kısık bir sesle "Halinizi görmeden evvel de üzüldüm" cevabını verdi. "Tahmin ediyorum yavrum. Önce mektup yazmayı düşündüm. Sonra sizi mutlaka görmek arzusuna o derece esir oldum ki duramadım. Teşekkür ederim. Ben de seni çok özlemiştim." Kısa bir sükûttan sonra düşünceli bir tavırla kaşlarını çatarak devam etti. "Bir evin kadını meğer o evin temeli demekmiş. Eksilmesiyle hepimiz şaşkına döndük. Şimdi bana hem analık hem babalık vazifesi düşüyor. Çocuklar maşallah yetiştiler. Lakin baskıları olmak, hal ve hareketlerini gözetmek, maddi ve manevi bütün ihtiyaçlarını yerine getirmek ve daha birçok işin mükellefiyetine yüklenmiş bulunmak, eşini kaybetmiş olan bir babaya çok güç doğrusu. Bahusuz bu yaştan sonra." Bu sözler Sitare'nin gönlünde üzgünlük uyandırıyordu. Hafifçe başını sallayıp tasvipkar bir hareket yaptı. Bu hareket profesörün bedbinliğine bir de şikayet eklemiş ve konuşmasına daha ateşli bir cereyan verdirmişti. Karısının ölümünü anlattı. Menfi bir görüşle hayata attı tuttu. Birçok misal ile içtimai vazife ve borçlardan bahsetti. Sitare bunları dinledikçe şaşırıyor, şaşırdıkça susmakta devam ediyordu. Acaba profesör bu ifadesiyle onun mefkûresini aydınlatıp gayesini kestirme şekilde önlemek mi istiyordu? Fakat bu gayeyi bahşeden kendisi değil miydi? İçinde binbir acının izi bulunan gözlerini kaldırarak ''Ne kadar çok değişmişsiniz profesörüm'' dedi. Ferruh Bey ilk defa gülümsemişti. ''Muhakkak çok değiştim Sitarem. Acaba unutkanda mı oldunuz?'' Hayır, sadece hülyaların hayatı hakikiye ile intibak edemeyeceği kanaatine sahip oldum. Fakat neler söylemek istediğini biliyorum. Sana zahmet vermeden onları cevaplandırayım. Her şeyden önce aramızda 30 sene gibi büyük bir yaş uçurumu var ki, manen kaynaşmış varlıklar için hükmü bulunmayan bu farkın maddi birleşme vaziyetinde felaketler doğurabileceğini göz önünde tutmak icap eder. Senden büyük evlatlara sahibim. Bunlar felaketler doğurmaya müsait bir birleşmede elim neticeye tesri edici birer amildir. Hayalde hoş görünen birçok emeller hakikatte nahoş neticeler verir. Bunlardan başka insanlar için cemiyet hayatındaki şerefli mevkini muhafaza etmek başta gelen vazifedir. Onun ihlali pahasına kazanılmış her nimet ve saadet kötülenmeye mahkum bulunur. Sitare, makul ol yavrum. Ben senden daha mustarip, daha güç durumdayım. Vaziyetimi takdir et. Sitare sapsarı kesilmiş, hareketsiz kalmıştı. Kuruyan dudaklarını güçlükle kımıldatarak, ''Peki neden bunları evvelce önüme sermediniz? Neden daima ümidimi takviye edici muamelelerde bulundunuz?'' dedi. ''Bundaki hatanın büyüklüğünü müdrikim. Bilhassa İzmir'de görüştüğümüz gece hissiyatıma esir olarak ve yanlış bir muhakemeye kapılarak harcadığım sözlerin nedametini her gün gibi çekmekteyim.'' Böyle bir felaketin yakinen vücut bulabileceğini hatırıma bile getirmemiştim. Gayem seni avutmak ve teselli etmekten ibaretti. Sitare kalkıp camı açtı. Dinen yağmurun dallardan ve yapraklardan damlayan katrelerine bir nezire sunar gibi gözlerinden iri yaş taneleri dökülüyordu. Pencerenin pervazına dayanarak batıya yaklaşan güneşin parçalanmış bulutlar arasından uzattığı kızıl oklara daldı. Bu hazin aşk tarihinde son merhalenin geldiğini anlamış bulunuyordu. Tesellisine hizmet edecek tek nikta ise sevdiği kadar sevilmiş olmasına tamamen kanaat getirmiş bulunmasıyla. Evet, muhakkak ki profesör onu umulmaz şekilde derin bir aşkla sevmişti. Sitare de gönlündeki büyük sevgiyi ölünceye kadar muhafaza edecekti. Çünkü onların arasındaki bağ beşeri değil, ruhi bir birleşmenin eseriydi. Böyle eser ölmez, ölemezdi. Fakat Sitare bu hesapta profesörün dimmetine geçirilmesi lazım gelen bazı af götürmez esaslar üzerinde durmak zaruretinde kaldı. Bunların başında onun kendisindeki saf çocuk ruhunu bir ham madde suretinde istismar etmesi geliyordu. Bu ruh ile bilerek oynamış çünkü bu oyundan nefsi hesabına zevk ve kâr temin etmişti. Düşüncelerinin bu noktasında kendisine evvelce söylemiş olduğu bir sözü hatırladı. Biz erkekler nefsimiz için her şeyi, hatta bazen mukaddesatımızı feda eder geçeriz. Seni bir gül gibi koklarken bu koklanışlardan alabileceğin zehirin miktarını pek âlâ tahmin etmiştim. Fakat hazımdan feragata seni zehirlemekte devamı tercih ettim. Bundan dolayı beni affet. Sitare onu bu hususta hiçbir zaman affetmeyeceğini anlıyordu. İçinde daima bir ukde yaşayacak, hütarasını daima küskün kalbe, hatırasını daima küskün kalple anacaktı. Uzun bir sessizlikten sonra arkasında bir hareket hissetti. Ferruh Bey kalkmış yanına gelmişti. ''Niçin susuyorsun Sitare?'' diye pürüzlü bir sesle sordu. ''Söyleyecek sözüm var mı ki profesörüm? Kalbinden geçenleri söyle. Kırılan bir kalpte ne kalır? Sitare, ne şekilde yaralandığını tahmin ediyorum. Eğer birbirimizin hayatına karışmış olsak az sonra bugün için ebediyete kadar yaşatacak olduğumuz gönül bağının kuru bir düğme ve hatta müteneffir bir zincire intikap edeceği çok muhtemeldir. Sana dilediğin kadar saadet vermek iktidarında bulunmadığımı şimdi hakkıyla hissediyorum. Daha çok gençsin. Çocukların olacak. Onlar sana kıymetli gayeler ve vazifeler yükleyecekler. Asıl saadeti o samimiyet içinde bulacaksın. Bunları bir ihtiyarın solmuş hayatı uğruna feda edemezsin yavrum. Ben sana bütün kalbimi, bütün şahsi hukukumu, bütün varlığımı verebilirim. Fakat devamlı bir aşk ve çocuklar veremem. Muhtaç olduğun ve saadet mefhumu olarak aradığın ise bu son zikrettiklerimdedir Sitare. Bu sözleri elleri arasında bağlı başı önünde bir aşağı bir yukarı dolaşarak söylüyordu. Sitare'nin şuurunu yeni bir nur sızdı. Bu ifadenin bir hakikati tasvir ettiğini anladığından gittikçe artan bir uyanıklıkla muhakeme yürütmeye muvaffak olabiliyordu. Devamlı bir aşk ve çocuklar. Gözünün önüne birdenbire kocası geldi. Onun üniforması içindeki çelik yapılı endamını, geniş omuzları üstünde dimdik duran biçimli başını görür gibi oldu. Sonra bu hayali profesörle yan yana getirdi. Ferruh Bey kendini bırakmış bir vaziyetteydi. Beyazlanmış saçları, kamburlaşmış sırtı ve hareketlerinde belirmiş olan ihtiyarlara has sarsak edasıyla Sitare'nin mukayesinde derecesini kaybetmeye mahkum durumda bulunuyordu. Kalendervari düşük pantolonunun buruşuk paçaları ise bu mahkumiyetini ona derakap mal etmek hakkını bağışlamaktaydı. Sitare bu neticeyi masum bir tebessümle karşıladı fakat kalbini belli belirsiz bir memnuniyet ısıtmıştı. Başını tekrar pencereden tarafa çevirerek uzaklara daldı. Kocasına ebediyen dönmek kararını sadece profesörün menfi cevabı karşısında vermeye mecbur kalmış değildi. Bu evde kendisinin yeri olamayacağını kendi hissiyatı ve nazariyetiyle anlamış bulunuyordu. Biraz önce Selim ile Belman'ın babalarına tahakküm ettiklerine şahit olmuştu. Her şey onların elinde ve hükmünde bulundukça yıkıp yakacağı hayatındaki bir gününün hürriyet ve selahiyetine bütün ömrü boyunca sahip olamayacağını idrak etmek güç sayılamazdı. Bu noktada şuurunda açılan yeni ufkun işaret ettiği hakikati gördü. Onu yuvasını ısındırmaya, saadetine yabancı kalan, gark olduğu birçok nimeti tanımayan, hep ve daima gönlündeki o gizli ümit idi. Şimdi bu ümidin kat'i bir vüzuh içinde solmasıyla her bir şeyine dönmek, her bir şeyine tamamen sahip olmak mekanına kavuşuyordu. Profesöre yaklaştı, onun ellerini tuttu, sakin bir sesle. Bir gafletten ayrıldığımı hissetmekteyim profesörüm, dedi. Şimdi ben de sizin gibi ebediyen dost kalmamız yolunu seçmek kararına varmış bulunuyorum. Bu anda mazideki gözyaşlarıma acımakla beraber istikbalin tebessümlerine yer hazırlayabildiğim için bahtiyar sayılırım. Ferruh Bey ona dikkatle baktı. Ferruh Bey ona hayretle baktı. Neler söylüyorsun Zitare, dedi. Evet profesörüm, ümidim soldu. Fakat onun yerine şimdi yeşeren başka bir ümit. Hayır, bir gaye var ki istikbalim onun güneşinden nur alacak. Geçen acı şeylerin hepsini unutalım. Aramızda her manalı düğümden ari samimi bir dostluk baki kalsın. Eğer sence bu mümkün olabilecekse vicdanımdaki yük hafifleyecektir Sitare. Niçin mümkün olmasın? Bazen yıllarca süren hayatlar boyunca dahi bir gün, hatta bir saat içinde yaşanabildiği kadar yaşanamaz. Verdiğim kararı bir izzet-i nefis yarasının eseri zannetmeyin. Ömrümde ilk defa kalbimle şuurumu birleştirebildim ve ondan esaslı bir semere aldım. Ferruh Bey onun ellerini çekip kalbinin üstüne bastırdı. Orada daima yaşayacaktın. Bunu son nefesimde bile tekrarlayacağıma şimdiden yemin edebilirim, diye mırıldandı. Gözlerini yaşlar kaplamıştı. Sitare onun yaşlı çehresine bu yaşları hiç yakıştıramadı. Yüreği isimsiz bir ıstırapla sızlıyordu. Yine görüşürüz profesörüm, dedi ve bileklerini sıkan ellerini öperken onların üstüne kendi gözyaşlarının son katrelerini bıraktı. Aradan bir hafta geçmişti. Sitare'de gömdüğü madenin matemi yavaş yavaş zail oluyor, ruhuna gittikçe artan bir tevekkül ve sükun çöküyordu. Kendine geldikçe İzmir'i, oradaki küçük evini ve bilhassa Turgut'u özlemekteydi. Bu duygular ona o güne kadar farkına varamadığı bağlarını tanıtmış oldu. Her şeyin üstünde kocasını sevdiğini hem de çok sevdiğini anlıyordu. Bir akşam radyodan hafif bir müzik dinlediği sırada sokak kapısı çalındı. Aşağı katta bulunan annesi, "Sitare Müjde, bak kim geldi!" diye bağırmıştı. Hemen yerinden fırlayıp koştu ve merdiven başına vardığı sırada Turgut'un süratle basamakları atladığını gördü. "Sitarem, ben geldim!" diyordu. Öyle büyük bir sevinç içinde kendisini bu kollara attı ki, heyecanından bir an kendinden geçti, gözleri kapalı olarak. "Seni ne kadar özledim bilsen," diye inliyor. Gözlerinden zahmet yaşları dökülüyordu. Turgut onu bağrına bastı. "Ya ben karıcığım," dedi. "Sensiz her yanım zindana döndü. İznimi bir an önce temin edebilmek için öyle uğraştım ki." Sitare kocasına dudaklarını ilk defa bütün ruhuyla uzatmıştı. Odaya girdikleri zaman çocuk gibi sıçrıyor, ellerini çırpıyor. "Bir daha ayrılmak yok ha," diye ona devamlı bir tehditle şahadet parmağını sallıyordu. O sırada radyodaki müzik susmuştu. Spikerin sesi, "Şimdi Profesör Ferruh Tayyip'ten bir konuşma dinleyeceksiniz," dedi. Siter bir lafta durdu, dudaklarındaki tebessüm söndü. Sonra ani bir kararla ilerledi ve eli titremeksizin düğmeyi çevirip radyoyu kapattı. İstanbul, 22 Ağustos 1948. Kitabın sonu. 2 Ocak 2017.